Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Şubat 1995 sayısından yazılar aktaracağız. İlk yazımız Ahmet Taş Getiren imzalı Sonsuz Koşu başlığını taşıyor. İnsanın mutluluğuyla hüsranının ölçüsü Allah'la ilişkisinde yatıyor. İnsanın en temel gerçeği bu. O ilişkiyi sağlıklı kurabilen iki dünyada da mutluluğu yakalıyor. Kuramayansa hüsranı paylaşıyor. Öyleyse eninde sonunda Allah'a sığınmaktan başka çıkar yolumuz yok. Madem ki o bize yönelip Allah'a koşun diyor, öyleyse Allah'a doğru sonsuz bir koşu içinde bulunmaktadır mutluluk. Bu koşu sonunda umulur ki gir cennetime ikramıyla karşılanacak. Ah biz insanlar, nerelerde oyalanmayız. Elimizde put yapar, taparız onlara. Helvadan put yapar, acıkınca yeriz. Ağaçtan taştan put yontarız. Görmediklerini, duymadıklarını bile bile eğiliriz önünde. Bir ibadet huşu içinde. Sonra güneşi, ayı, yıldızları, ateşi, bulutu, şimşeği, bizi ürperten her şeyi tapınmaya layık buluruz. Fakat ilkel bir tapınma modeli olan bu sapkınlıkların hiçbiri insanın kendi kendini putlaştırması kadar vahim değildir. İnsanoğlu vahiy ile kendi özündeki cevheri, onuru keşfettikçe bu ilkel tapınma modellerini aşmayı bilmiştir. Ama ya o kendi kendine tapınma sapkınlığı, işte kendinde azıcık güç vehmedince ortaya çıkan bu sapkınlık, insanoğlunun özellikle son çağlardaki hüsran sebebi haline gelmiştir. Firavun kendi iktidarını putlaştırmıştı. Siyasi gücünün tanrısal bir boyutu olduğunu düşünüyor ve insanların kendisine tapmalarını bekliyordu. Her şeyi belirleyebileceğini düşünüyordu. Ben de yaratır, ben de öldürürüm diyordu. Güneşi batıdan doğurmayı beceremese bile insanların inançlarına ambargo koymakta üstüne yoktu. Sonu Allah'ın suya verdiği güce yenilmek oldu. Karun zenginliğini putlaştırmıştı. Parayı kendi gücüyle kazandığına ve paranın en üstün değer olduğuna inanmış, onu her şeyi belirleyebilecek kudret sembolü haline getirmişti. Kendisini iktidar sahibi gibi görse de paranın kuluydu sonuçta. Ama o da hazinesiyle birlikte yere gömülmekten kurtulamadı. Paylaştığı Allah karşısında benlik çekiştirenlerin tümünde olduğu gibi hüsrandı. İnsanoğlu 19. yüzyıldan itibaren bilimsel kudretle buluştu. Allah'ın mahlukattaki sünnetini peyderpey keşfetmeye başladı. Keşifte kullandığı araç bir Allah armağanı olan akıl, keşfettiği şey ise yine kudreti ilahiyenin mahlukatın özüne yerleştirdiği ölçülerdi. Allah da aslında insanoğlunun bunları bulmasını, onlardan yararlanmasını dilemişti. Yaratılan her şeyi insanın yararına sunduğunu ilan etmişti ta baştan. Hatta ilk insanı yaratırken ona tüm eşyanın isimlerini öğretmiş, kim bilir belki de belleğini nakletmiştim. Ama insanoğlu bu ilahi programı da unutmuş ve her şeyin kendisiyle var olduğunu zannetmişti. Akıl sanki kendi kendine var olmuş bir veriydi insana. Evren sanki öyleydi. Bu yüzden insanoğlu her yeni keşifte biraz şaşırdı. Bulduklarını büyüttü, buluşunu büyüttü. Sonunda kendi aklına tapmaya yöneldi. Allah'ın evinden kaçtı, Allah'ı unuttu. Ben dedi. İnsanoğlunun bu zaafına işaret etmiştir Rabbimiz. İnsan kendini müstani görünce haddi aşar, azgınlaşır diye buyurmuştu. Kuşu taklit etmiş uçağı yapmıştı. Balığı taklit etmiş gemiyi üretmişti. Eli ayağı protezlerle karşılamış görünüyordu. İnsanın her uzvuna bir şey takıp takıştırmak mümkündü. Alet yapan varlık diye tarif ediyordu kendini. Bir tür yaratma gibi görüyordu zahir alet üretimini. Hele elektronik bilgisayar alanındaki buluşlar, robot üretimleri, kim bilir suni insan hayali noktasında nasıl da umutlar, hasıl etmişti. Ancak gene de ölüm gibi bir ukde vardı içinde. Allah'ı unutsa da ölümü unutamıyordu bir türlü. Ölüm kendisiyle ilgili bütün tanrısal düşlerini iflas ettiriyordu. Ölüm karşısında tüm direnç bitiyordu. Allah'a en sapkın biçimde kafa tutanlar bile sonunda ölüp ölüp gidiyordu. Peki nereye gidiyordu? Ya orada bir başka dünya varsa? Ya Allah orada? Nereye gidiyorsunuz? Elbet dönüşünüz banadır diye bekliyorsa. İnsan yoğunlaştı bu konu üzerinde. Ölümü de yenmeliydi. Belki o zaman gelmiyorum senin hesap verilecek dünyana diye haykırmayı hesaplıyordu. Çalıştı, didindi. Hücre üzerinde, genler üzerinde, yaşlılar üzerinde, gençler üzerinde. Hep çalıştı. Acaba bir ölümsüzlük iksiri yakalayamaz mıydı? Teknoloji bir umut muydu acaba? İnsanoğlu bir yandan Allah'ın yaratma ve öldürme kudretine sahip olmak ve hesap gününü yok etmek için ölümsüzlük iksiri ararken, diğer yandan bir de baktı ki gittikçe bizzat kendisi bir ölüm makinesi haline geliyor. Hem cinslerini öldürüyor, kendisini öldürüyor. Belki de insanı ebedi yaşatmak amacıyla ulaştığı bilimsel sonuçlar ölüm makinesini daha hızlı çalıştıran teknolojik birimlere dönüşüyor. İki dünya harbi 10 milyonlarca insana çağdaş teknolojinin ölüm armağanını sunuyor. Nükleer gücü insanoğlu Hiroşima'yı ve Nagasaki'yi 3 saniyede buhar haline getirmek için keşfetmemiş olamazdı şüphesiz. Ama sonuç oydu. Uyuşturucu da gençliğin beynini öldüren bir yok edici olsun diye geliştirilmemişti. Ama uyuşturucunun kurtardığı kadar yok ettiği hayat vardı. Çağdaş teknoloji bir yandan insana ölümsüzlük ufku hazırlamaya çalışıyor, diğer yandan ceninleri yok etmek üzere kılıç kuşanıyordu. Organ nakli modern tıpta bir sıçrayıştı ama gerekli organı bulabilmek için yaşayan insanları yedek organ deposu olarak kullanmaya kim mani olacaktı? Kim yaşamalı, kim ölmeli ve buna kim karar vermeliydi? Sonunda geldi soru, şu kalıba döküldü. Kudret insanoğluna hiçbir ölçüye bağlı olmaksızın verilecek bir nesne miydi? Bu soru Allah'ın evinden kaçan insanoğlunun çağdaş hayatın tüm alanlarına temel ukdesi oldu. Çünkü insan eylemleri bütünüyle kudretin biçimlendirdiği bir alanda oluşmaya başladı. Kudretli olan her şeyde aslan payını götürecekti. Tek belirleyici bendi. 19. yüzyıldan itibaren üstün ve tüm evrene hakim bir kudretin inkarıyla başlayan süreç insanda başlayıp insanda biten değerler manzumesi oluşturacak. O da kudretli insanın kendi egemenliğini empoze edeceği bir sisteme dönüşecekti. Her nefs kendini Rab ilan edecek, onların en kudretleri de kendi kuralını dikte edecekti. Bu sürekli savaş demekti, kaostu, Kur'an terimiyle fesattı. Ama insanoğlu bunu seçerek almıştı. Bazı saftiler zamanla kutsallık dışı bir ahlak yapısı oluşacağını umdular. Laik ahlaktı bu. Sözüm ona insanlar kendi aralarında ilahi referansları bulunmayan bir üst değerler manzumesi oluşturacaktı. Ama olmadı. Zaten olamazdı. Putlaştırılan heva, insanoğluna nasıl hevai arzular telkin etmiyordu ki? Her insan veya insanlar topluluğu kendi hevasını üstün değer haline getirmeye yöneldi. Yeterli kudrete sahipse ihtiyari veya gayri ihtiyari bir boyun eğme istedi. Sonuçta kiminin payına zorbalık, kimininkine mazlumiyet düştü. İşte çağdaş dünyanın hali budur. Şimdi üstün değerin oluşumu, parası, ordusu, bilgisi, medyası güçlü olanın iradesine göre belirleniyor. İnsanoğlu mutlu mu? Hayır. İnsanoğlu derin bir bunalım içinde. İnsanoğlunun en temel kanuniyetleri tıkanma halinde. Düşünün ki bir yanda üreme sıfırın altına düşüyor. Diğer yandan kopyalama suretiyle insanoğlunu çoğaltma yönelişleri söz konusu. Bir yandan ebedi yaşama arzusu, diğer yanda intiharların salgın halini alması. Cinsel sapkınlığın neslin devamını tehdit eden boyutlara ulaşması. Şiddetin insan ilişkilerinde ana motif haline gelmesi. Evrenin sorumsuz kullanım sonucu havada, suda, tabii bitki örtüsünde iflas etmesi, pes etmesi. İnsanoğlunun bu derin bunalımı zaman zaman çığlıklar halinde seslendiriliyor. Tüm evrene seslenebilecek bir ses cihazı olsa da Asr suresinin "Çağa yemin olsun ki insan derin bir bunalımdadır, hüsrandadır, insan kendine yazık ediyor" şeklindeki ayeti kıta kıta duyurulsa. Ya da lazerlerle tüm kıtalardan seyredilecek biçimde göklere kazınsa. Sarsılsa insanoğlu yüreğinden yakalanıp. Evet, derin bir bunalımı paylaşıyor insanoğlu. Ad'ın, Semud'un, Eykellerin, Lut kavminin, Nuh'a derin acılar yaşatan kavmin bunalımını. Bunların tümü Allah'ı unutan ve putlar edinen kavimlerdi. İnsanı özünden uzaklaştıran bir yöneliş içindeydiler. Yürekleri ekseninden kaymış, hayatları da o sapkın yüreğe ayak uydurmuştu. Sonunda olan oldu. Hepsi tarih oldular. Şimdi insanoğlu bir kere daha sınavda. Bilinçli öldürmeler çağı diyor bir düşünür bu çağı değerlendirirken. İnsanoğlu birbirini öldürebilmek ve belki de insan soyunu bitirmek için yeterli teknolojik imkana kavuştu. Eski kavimler bir tabii afetle yere gömülmüşlerdi. Şimdi kendi kendini putlaştıran insanoğlu sanki kendi kalbine bıçağı bizzat kendisi saplama yönelişinde gibi görünüyor. Ya insanoğlu yeniden kendi fıtratını keşfetmeyi deneyecek ya da insan insanın kurdudur kuralı insan soyunu bitirinceye kadar işlemeye devam edecek. Dünyanın sonunu getirebilmek için kaç atom bombası yeterli olurdu dersiniz ve Allah inancından, ahiret sorumluluğundan sıyrılmış kaç parmak dokunuşu. Aslında bir kısım bilim kurgu filmlerinde bu tipleri gündeme aldı çağdaş insan. Bir düğmeye basıp tüm evrenin canına okuyacak tipleri. Ama farkında değil ki bu tip 19. yüzyılda Allah'ın evinden kaçan insanoğlunun 2000'li yıllar modelinden başkası değil. Allah, Allah'a koşun diye sesleniyor insanoğluna. Bir başka yerde cennete koşun diye sesleniyor. Bu çağrı ne yüce bir çağrıdır. İnsan nasıl duyarsız kalabilir bu çağrıya? Rabbiniz çağırsın ve siz duymayın. Olmaz bu. Allah, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah'la beraber başka bir tanrı edinmeyin buyuruyor. Özümüze kulluk şuurunu yerleştirmiş. Buna rağmen bir yol tutulmaz. Tutulursa yaratılış kanunlarına savaş açılmış olur ve burnu sürtüdür insanoğlunun. Çağdaş bunalımların özünde böyle bir sapkınlık var. İnsanoğlu Allah'ı unutamaz, Allah'a savaş açamaz, Allah beni ilgilendirmiyor diyemez. Allah'ı yok farz ederek insanlık olmaz. Olmaz insanlık. İnsan ancak Allah'la var. Allah'la gönülden bir bağ kurarsa mutlu olacaktır. İnsanın Allah'a yönelik koşusu ta ruhlar aleminde Rabbimizin başlattığı bir koşudur. İnsan bu yoldan çıkarsa sadece kendi kendine zulmetmiş olur. Allah insanın kendi kendine zulmetmesini de istemiyor, doğru bulmuyor. O ne kadar merhametli, ne kadar şefkatlidir kullarına karşı. Altınoluk Dergisi'nin 1995 Şubat sayısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı çok güzel bir yazıyı sizlerle paylaşmış olduk. Sonsuz Koşu başlığını taşıyordu bu yazı. Yine aynı derginin aynı sayısından Profesör Doktor Yaşar Kandemir imzalı Nakışlı Örtü başlıklı yazıyla Sesli Dergi programına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Babaların en şefkatlisiyle kızların en itaatlisi arasındaki sımsıcak alakayı sohbetimize katık edelim. Sevmek ve sevilmek nasıl olurmuş? Sevmenin ve sevilmenin gereği neymiş görelim. Kainatın efendisi, dört kızının en küçüğü olan Hazreti Fatıma'yı sevgilerin en samimisi olan ana sevgisiyle sever ve ona Ümmü Ebiha, anam diye hitap ederdi. Bu üstün muhabbetin birkaç sebebi vardı. Annesi Hazreti Hatice vefat ettiği zaman Resulullah'ın bu ciğerparesi 11 yaşlarında olup ablalarına nispetle daha çok ilgiye muhtaçtı. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği hayat arkadaşı Hazreti Hatice'den sonra ondan doğan bütün çocuklarını mübarek elleriyle birer birer toprağa vermiş, sevdiklerinden geriye hatıra olarak sadece bu gül goncası kalmıştı. Ayrıca soyu sadece onunla devam edecekti. Hazreti Fatma da çocukluğundan itibaren babasına çok düşkündü. Hatırlanacağı üzere hicretten önceki bir zaman diliminde Nebi Ekrem Efendimiz Kabe'de namaz kılarken müşrikler onunla eğlenmek istemişler. Ebu Cehil'in teşvikiyle yeni doğurmuş bir devenin kanlı döl yatağını sürükleyip getirmişler. Secdeye vardığı zaman onu içindeki pisliklerle birlikte cihanın efendisinin mübarek omuzlarına koymuşlardı. O günlerde genç bir kız olan Hazreti Fatıma olayı duyar duymaz koşarak gelmiş, babasının üzerindeki pisliği kaldırıp atmış, sonra da orada pis pis sırıtan müşriklere herkesi hayretten donduracak sözler söylemişti. Kainatın efendisi nadir beddualarından birini orada yapmış. Birkaç yıl sonra meydana gelen Bedir gazvesinde bu heriflerin hepsi cehennemi boylamış ve oradaki bir çukura atılmışlardı. Fatıma evlilik çağına gelince Nebi-i Muhterem Hazretleri onu çok sevdiği ve çocukluğundan beri himayesinde yetiştirdiği Hazreti Ali ile evlendirdi. Fatıma yuvadan uçtuktan sonra da baba kız fırsat buldukça birbirini ziyarete giderlerdi. Resulullah Efendimiz ehli cennetin hanımefendisi dediği yavrusunu görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, merhaba kızım diye iltifat ederek yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası evini şereflendirdiği zaman Fatıma da onu aynı şekilde karşılardı. Fahri Cihan Efendimizin Hazreti Fatıma'ya duyduğu sevgiyi gereği gibi anlatmak çok zor olduğu için onun Fatıma benim bir parçamdır. Onu sevindiren şeyler beni de sevindirir. Onu üzen şeyler beni de üzer. Hadis-i şerifine bakarak bu sevginin derinliğini anlamaya çalışalım. Şimdi bu eşsiz sevgiye ve onun gereklerine bir başka açıdan bakalım ve bunu sevgili kızlarımıza olan muhabbetimizin icablarıyla kıyaslamaya çalışalım. Kainatın gülünün o müstesna goncası hicretin ikinci yılında yeni yuvasına giderken çeyiz olarak şunları götürdü. Keten veya pamuklu bir elbise, kadife bir örtü, içi hurma lifi doldurulmuş bir yastık, bir koyun derisi, iki el değirmeni, deriden yapılma iki su kabı. Evine girdiği zaman orada eşya namına bir sedirle içi hurma lifi doldurulmuş bir yatak buldu. O günkü hayat şartlarına göre zengin olmayan kimselerin evleri bu kadar sade ve basitti. Hazreti Fatıma el değirmeninde bizzat öğüttüğü arpa unundan ekmeğini yine kendi elleriyle yaparak ve birer yıl arayla doğan çocuklarıyla uğraşarak yuvasının saadetini devam ettirdi. Müslümanlar güçlenip savaşlarda ganimetler elde etmeye başlayınca yüzleri güldü. Bilhassa İslamiyet'i yeni kabul eden kimselere ganimetten büyük paylar verildi. Kimi yüzer, kimi 200 deve, kimi yüzlerce koyun, sığır, altın, gümüş, köle ve cariye almak suretiyle refaha kavuşan Müslümanların sayısı çoğaldı. Bir gün Medine'ye yeni ganimetlerin köle denen erkek hizmetçilerle cariye denen kadın hizmetçilerin geldiğini duyunca değirmen çevirmekten kolları yorulan, elleri nasır bağlayan Hazreti Fatıma ile kuyudan su çekmekten ve eve su taşımaktan bıkıp usanan Hazreti Ali baş başa vererek bir durum değerlendirmesi yaptılar. Sonra da Resul-i Ekrem'den ev işlerinde kendilerine yardım etmek üzere bir hizmetçi istemeye karar verdiler. Doğrusunu söylemek gerekirse, başkalarına verilen bunca nimetin yanında bir hizmetçinin hiç de önemi yoktu. Hazreti Fatıma bu maksatla kalkıp babasına gitti ama onu evde bulamadı. Hazreti Ayşe dileklerini anlattı. Babası eve gelince bunları ona söylemesini rica ederek geri döndü. Ertesi gün Peygamberler Sultanı kızının evine geldi. Ona Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde yatıp kalkan ve kendilerine ehli suffe denen fakir Müslümanların sıkıntılarını anlattı. Yeni gelen harp esirlerini satarak onların ihtiyaçlarını temin edeceğinden bahsetti. Ortada böyle bir durum varken ona bir hizmetçi veremeyeceğini ifade etti. Kalkıp gitmeden önce sevgili kızına üzerinde iyice düşünmemiz gereken bir tavsiyede bulundu. Her gün yatağa yatınca 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demesinin istediği hizmetçiden onun için daha hayırlı olacağını söyledi. Yokluğa ve sıkıntıya katlanmayı bir fazilet kabul eden Allah'ın sevgilisi, bu fazileti sevgili kızımda da görmek istedi. Dinleri uğrunda maddi ve manevi büyük sıkıntılar çekmiş olan Müslümanlara ganimet mallarını bol bol dağıtarak onları memnun ettikten sonra kendi mütevazı evine eli boş dönmekten nasıl bir manevi haz duyuyorsa, ciğerparesinin de dünya malına değer vermemek suretiyle aynı hazzı duymasını istedi. Kendi işini kendisi görebildikten sonra beden yorgunluğunun önemli olmadığını, insanın ahireti kazanmak için büyük çaba harcaması gerektiğini hatırlattı. Ne Hazreti Fatıma ne de sevgili hayat arkadaşı isteklerini yerine getirmedi diye Allah'ın Resulüne gücenmediler. Onun buyurduğu her şeyde kendileri için bir hayır ve iyilik bulunduğunu düşündüler ve onun tavsiye ettiği zikri bir gece olsun ihmal etmediler. Peygamber babayla onun gönlü iman dolu kızı arasındaki bu uyum ve ahenk bizi düşündürmeli. Onların hayata bakış tarzı ve dünyayı bir pula satan tavrı bize bir şeyler söylemeli. Cehalet devrini kapayıp saadet devrini açan, etrafındaki iman abideleriyle ordular yenip düşmanlarını dize getiren o kudretli insanın canı gibi sevdiği kızı için uygun gördüğü hayat tarzı bize bir şeyler söylemeli. Kızımızı nişanlarken ve evlendirirken karşı tarafı perişan eden isteklerimizin ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu düşündürmeli, bu tavrımızla sevgili yavrumuza maneviyattan ve fedakarlık duygusundan yoksun, her şeyi maddeden ibaret bir hayatı nasıl telkin ettiğimizi ve böylece Resulullah yolundan ve onun hayat görüşünden nasıl uzaklaştığımızı sezdirmeli ve sonra da şu soruya cevap aramalıdır. Acaba bizim kızımız Resulullah'ın kızından daha mı kıymetli? Yavrumuza olan muhabbetimiz Allah'ın Resulü'nün Hazreti Fatıma'ya olan sevgisinden daha mı fazla? Bir gün Hazreti Fatıma sevgili babasını yemeğe davet etmişti. Kainatın efendisi kızının evine adım atmak üzereyken kapıya asılmış rengarenk nakışlarla süslü bir örtü görerek gerisin geriye dönüp gitti. Babasının neden böyle davrandığını bilmeyen cennet kadınlarının hanımefendisi bu hale çok üzüldü. Ve Hazreti Ali eve gelir gelmez onu Peygamberler Sultanı'na yolladı. "Sevgili babamın niçin kapıdan geri döndüğünü öğren," dedi. Fahri Cihan Efendimiz'in Hazreti Ali'ye verdiği cevap şöyleydi: "Fatıma'nın kapısında nakışlarla süslü bir örtü gördüm. Benim dünyevi şeylerle ne ilgim var?" Bu zarif uyarıyı duyan Hazreti Fatıma, hatasını kolayca tamir edebileceğini düşünerek rahatladı. Sevgili babasını böyle değersiz şeyler için nasıl üzerdi? "Babacığım, o örtüyü ne yapmamı emreder?" diye sordu ve Resulullah'ın tavsiyesi üzerine onu fakir bir aileye hediye etti. Hazreti Fatıma babasına hayal edemeyeceğimiz derecede bağlıydı. Resulullah'ın son hastalığı sırasında babasının vefat etmek üzere olduğunu öğrenince dünyası yıkıldı. Fakat kainatın efendisi onun kulağına eğilip de "Ailem içinde bana ilk defa sen kavuşacaksın," diye fısıldayınca ruhunu babasına bir an önce kavuşturacak olan ölümü bir düğün, bayram gibi görüp sevincinden gülmeye başladı. Çünkü Allah'ın Resulü onun sadece babası değil, aynı zamanda canından da çok sevdiği peygamberiydi. Bütün kalbiyle inanıyordu ki onun gösterdiği yol insanı kurtaracak ve ebedi saadete götürecek yegane yoldu. İşte bu sebeple 25 yıllık kısa ömrünü babasının dilediği gibi düzenlemeye özen gösterdi. Yegane rehberimiz Efendimizin dünyaya bakışı böyleydi. Kendisi Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde olduğu için dünya onu baştan çıkaramazdı ama sevgili kızı ve diğer yakınları için böyle bir garanti yoktu. Bu sebeple fırsat buldukça onları uyardı, dünyanın gönül kapan oyunlarına ve cazip görüntülerine aldanmamalarını söyledi. Bu ibretli misallerle bizi de uyarmış oldu. Değerli dinleyiciler, nakışlı örtü başlıklı Profesör Doktor Yaşar Kandemir'e ait olan ve bizlere de ışık tutan, rehber olan güzel bir yazıyı size aktarmış olduk programımızda. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Şubat 1995 sayısından yazılar aktardık. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Hoşçakalın.